Dünden yarına Türkiye.
Merhaba sayın dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bendeniz Murat Yılmaz, konuğumuz, hocamız Sencer İmer beyefendi. Teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve yapımcımız Direk Nazan Baytemur. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Seyircilerimize de saygılar sunuyorum.
Sağ olun. Hocam biz Dünden Yarına Türkiye programında bir takım temaları tarihten aktüel duruma kadar getirip götürüp evet, analiz etmeye, onun üzerinde tartışmaya çalışıyoruz. Bugün malum yine son dakika haberleri geçiyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de yürüttüğü operasyon çerçevesinde yeni bir açıklama yaptı. Harekat kendi seyri içerisinde gidiyor. Ne yazık ki arada şehit haberleri geliyor ve milletimiz o şehitlere gittiği yerlerde olağanüstü bir ilgiyle, böyle hani ırmağın üzerine bir çiçek düşmüş de o çiçeği sakınan ama ulaşması gereken yere ulaştırmak için
evet,
olağanüstü bir özen göstererek kabrine kadar eşlik ediyor.
Evet.
Sahip çıkıyor
evet,
şehitlere.
Evet.
O şehitlere rahmet dileyerek, gazilere hani acil şifalar dileyerek harekatın siyasi mantığına dönersek, Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı yapmak zorunda kaldı.
Evet.
Çünkü bölgesinde hala anlam veremediğimiz, aslında teşhis ettiğimiz ama bir seri tuhaf şey oluyor hocam.
Evet,
hani
evet.
Bu seri tuhaflığı biraz hatırlatayım müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Mesela bu tuhaflıkları daha öncesinde Arap Baharı'ndan itibaren sayabiliriz ama onları ihmal edelim. Son hani birkaç aya gelelim. İşte mesela Lübnan'da bir başbakan
evet,
istifa ettiğini açıkladı.
Evet.
Sonra Lübnan başbakanı nerede olduğunu bilemedik.
Doğru.
Lübnan Anayasası'na da şöyle bir madde koymuşlar. Başbakan ancak Lübnan'da istifa edebilir.
Evet.
Yazık, başlarına gelecekleri sanki öngörmüşler. Çünkü malum Lübnan adı bir ülke ama devlet olmaktan, bir işleyen siyasi sistem olmaktan şimdi Suriye'deki gibi bir iç savaşın neticesinde çıktı.
Evet.
Ve aslında o Lübnan'daki modeli İsrail, biraz Amerika bölgeye de yaymak istiyor gibi. Yani
evet, evet,
işlemeyen bir evet, siyasi sistemler çerçevesi
koalisyon
olsun
gibi sanki.
Evet. Böyle evet, bir sistematik öngörüyorlar. Şimdi o şimdi Fransa Cumhurbaşkanı açıkladı, başka ülkeler açıkladı. Neticede Suudi Arabistan'da olduğu çıktı. Fransa'ya geldi, sonra Lübnan'a geldi, istifasını geri aldı.
Evet.
Ama hani tuhaflıklar onunla sınırlı değil. İşte mesela Barzani yönetimi işler yolunda giderken, kendileri açısından büyük bir problem yokken
evet,
ve hani ortada bir kriz de yokken referandum diye tutturdu.
Evet.
Türkiye'nin bölge ülkelerinin telkinine rağmen referandum yaptı ama bölge ülkelerinin müşterek kararlılığı sayesinde Irak merkezi hükümeti referandum kararını geçersiz kıldığı gibi bu Barzani yönetiminin haksızca ele geçirdiği toprakları da
evet,
kendisinden geri aldı.
Evet.
Sonra İran'da bir tuhaf hareketler gerçekleşti. İsyan gibi vesaire. Fakat yine tuhaf, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail açıkça bu isyanı desteklediğini
evet,
açıkladı.
Doğru.
Arkası gelmedi ama ondan önce işte Yemen'de malum iç savaş devam ediyor. Yemen'deki iç savaş sırasında farklı bir cephede olan eski devlet başkanı Suudi Arabistan'da işbirliği yapmaya kalkınca vurularak öldürüldü.
Evet.
Yani İşte Ukrayna parçalanmış durumda bizim kuzeyimizde.
Evet.
Ama özellikle Türkiye'nin etrafında, bilhassa güneyinde, yani her gün tuhaf bir
Katar
gücüm. Onu unuttuk evet. Katar'a yönelik
evet,
bir boğma operasyonu gerçekleşti.
Evet.
Türkiye'nin, İran'ın müdahalesiyle Katar o boğulmadan
kurtuldu.
Kurtuldu. Ama ondan önce mesela Trump'ın ziyaretini hatırladım siz Katar deyince.
Evet.
Bir tuhaf ziyaret yaptı. O ziyaret sırasında da tuhaf bir görüntü hafızalarımıza nakşoldu değil mi hocam?
Evet, bir küre üzerinde eller. Suudi Arapların, Mısırların ve bir de Trump'ın eli. Evet. Dünya üzerinde.
Evet. Ondan sonra da o eli takiben, bu fotoğrafı takiben Orta Doğu'da işte karışıklıklar meydana gelmeye başladı. Suudi Arabistan'ın kendi içerisinde saray darbesi diyebileceğimiz, kendi iktidar içi ilişkilerini değiştirecek soruşturmalar veya bir takım yürütülen operasyonlar var. Nereye bağlanacağını halihazırda bilmiyoruz. Keza Kudüs'le ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin umulmayan dediğiniz gibi bir kararı ve o karar akabinde Türkiye'nin önünü çektiği bir muhalefet harekatı bütün dünyada karşılık buldu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tecrit edildi.
Doğru.
Bütün bu çerçeve içerisinde de Türkiye ısrarla Suriye'ye ilişkin müttefikleriyle kurmaya çalıştığı hukuk çerçevesinde anlatmaya çalıştığı istikrarı sağlayacak ve terör gruplarının tamamının ortadan kalkacağı bir iklim arzu ederken Amerika Birleşik Devletleri yine tuhaf bir açıklama yaptı. DAEŞ bittiği halde bu işbirliği yaptığı işte Suriye Demokratik Güçleri adındaki yapıya desteklerinin devam edeceğini, bunların aynı zamanda sınır muhafızları olacağını söyleyince orada zaten Türkiye'nin kararlılığının test edildiği bir an olarak Türkiye'de mütalaa etti ki Türkiye Fırat Kalkanı'ndan sonra ikinci defa Suriye'ye bir hareket gerçekleştirdi. Bu devam ediyor.
Doğru.
Şimdi bu genel tablo içerisinde Afrin harekatını nereye yerleştirebiliriz hocam? Yani bütün bunlarla bir ilişki kuruyor musunuz?
Tabii size? Hiç şüphe yok. Şimdi burada benim görebildiğim özellikle son hafta içerisinde Londra'daki Avam Kamerası'nda bir hazırlanan raporda biliyorsunuz şu ifade edildi. PYD'nin, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu raporu ortaya koydular ve İngiliz hükümetinin de buna uygun hareket etmesini talep ettiler. Çok önemli bir şey bu. Aynı İngiltere, eğer öyle isterseniz belki Amerika ile arasında kara kedi girdiği için olabilir. Amerikalıların buradaki bazı oyunları deşifre etti.
Rakka'daki mesela DAEŞ'e yönelik operasyonun aslında
hani
DAEŞ'ları kurtaracak bir anlaşmaya
olduğunu ve oraya PYD'lerin önce kahraman olarak ilan edilen, aynen Kobani olayında olduğu üzere ilan edilen PYD'lerin, PKK'lıların yani refakatinde oradan 4000 civarında aileleriyle, silahlarıyla birlikte bir konvoyun, 4000 kişilik bir konvoyun uzaklaştığını ve bunları yukarıdan Amerikan helikopterlerinin ve hava kuvvetlerinin desteklediğini, eskortluk yaptığını gördük ve bunlar bir anda buharlaştılar. Nereye gittikleri belli değil.
Hocam işte bu kısmı önemli değil mi? Yani o 4000 kişi...
Ne oldu bunlar?
Muhtemelen daha önce başka yerlerde de böyle iddialar var. Rusya'nın iddiaları var. Bu hani DAEŞ dediğimiz göya onların birinci derecede düşmanı olan herkesi uyaran yani herkesi DAEŞ'e yoğunlaşın dedikleri militanlar hani salınıyor. Salındıktan sonra nereye gidiyor hocam? Bunlar mesela bunların bir kısmının içinde yabancı savaşçılar var.
Tabii.
Mesela bunlar İngiltere'ye mi gidecek?
Evet.
Almanya'ya mı gidecek? Türkiye'ye mi gidecek? Ve bunlar orada neler yapacaklar?
Tabii. Veya Rusya'ya mı
gidecek? Rusya'ya mı gidecek?
Çin'e mi gidecekler?
Yani bunlar hani bir tür hani puzzle gibi onu alıp bir yere yerleştirip yeni bir askeri siyasi operasyonun altlığını, gerekçesini mi teşkil edecekler? Bu sorular artık meşru hale geldi.
Meşru hale geldi. Özellikle İngiltere'nin bu yayını yapan kuruluşu BBC ki oranın televizyonu bunu açıkça ortaya koydu ve bütün dünya kamuoyu önünde böylece Amerika deşifre olmuş oldu ve bir şey de diyemediler ve kabul etmek zorunda kaldılar. Bu esasen bir skandal bana sorarsanız. Yani tıpkı Kudüs skandalı gibi. Yani Kudüs'teki mesele nasıl bir skandal? Yani Birleşmiş Milletler'in kararlarına rağmen İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi Kudüs'ün ve ondan sonra da hem Güvenlik Konseyi'nde hem de Genel Kurul'da Amerika'nın bütün isteklerine rağmen tecrit edilmesi bunlar çok açık olarak Amerika'yı çok zor durumda bıraktı. Şimdi esasen seçilmiş olan Bay Trump biliyorsunuz seçim arifesinde ve seçilmeden önce şunu söyledi. Efendim Hillary Clinton'a bu DAEŞ'i kuran sizsiniz ve Obama ikiniz yaptınız. Ben onu ortadan kaldıracağım dedi. Kaldırmadı yalnız.
Evet bunu bunu da altını çizelim ama
bu da önemli
hocam.
Yani bu da önemli.
Bu iddiayı bu ilk önemli. Defa şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olan kişi
söyledi. Şimdi bakın ondan sonra bu DAEŞ'çiler yakalandıkları yerden sıkıştıkları zaman öyle şeyler ortaya çıktı ki mesela Afganistan'a götürüldükleri ortaya çıktı.
Rusya hocam çok özür dilerim sizi takviye etmek için.
Evet.
Rusya zaman zaman bazı helikopterlerle bu tür lider kadrolarının taşındığını söyledi. En evet. sonunda yine evet. 150 civarında bir DH'nin da katıldığını, PYD'ye katıldığını
evet, Afrin da civarında. Evet, onu da söyledi.
Bunu iddia etti.
Evet.
Bütün doğru. bunlar da hani birbirini
tamamlıyor.
Tamamlıyor.
Ayrıca Afganistan'a götürüldükleri ve Afganistan'da Taliban'ın onları çevreleyip tam imha edeceği sırada gene helikopterlerin gelip bunları oradan aldığı. Buradan şu ortaya çıkıyor. Zaten bildiğimiz bir şey de bu. Ama çeşitli kanallardan bu değdirilmiş oluyor. DAEŞ veya IŞİD eski ismiyle netice itibariyle Amerikalıların bölgeyi şekillendirmek için kullandıkları bir terör örgütü. Çok açık bu. Ve bu örgüt sayesinde mesela Kerkük'ü düşünelim. Kerkük'ü bir türlü Barzani kontrol altına alamadı. Orada işte efendim mezar taşlarını ortadan kaldırdı. Tapu kayıtlarını ortadan kaldırdı.
Yine hocam bir insan hakları kuruluşu Barzani yönetiminin Kuzey Irak'ta yaptığı
evet.
insan hakları ihlallerini evet. de evet. tam bugünlerde açıkladı.
İşte bunlar.
Evet.
Ve ondan sonra ona rağmen orayı alamadı. Ama ne zaman ki IŞİD ortaya veya DAEŞ ortaya çıktı. Musul'u aldı. Onu alışı da enteresandır. Arkasından bir baktı Kerkük'ü istila edip bunu yaptıktan sonra Barzani oraya kurtarıcı gibi gelip orayı ele geçirdi. Şimdi bakın yani bir nevi eğer öyle isterseniz dizayn edilirken kullanılan bir güç olarak bunu hatta profesyonel bir güç. Bunlar silahlandırılması, paraların verilmesi, maaşların verilmesi.
Hocam dediğiniz nokta çok önemli. Ben bir şey yazı hatırlatacağım. Tam bu Musul evet. operasyonu olduğu günlerde Musul'u
evet.
yaşlılar
evet.
1500 militanla 60 evet. Irak askerine rağmen ele evet. geçirdiklerinde
evet. Evet.
o dönemde Beril Dedeoğlu güzel bir yazı yazdı.
Evet.
Dedi ki yani bu tür öngörülmeyen gelişmeler o bölgede demografik bir değişiklik olacağına işaret ediyor.
Doğru.
Bir temizlik haklı
Doğru.
çıktı.
Yani Doğru.
daha sonra
yapıldı o.
Tam dediğiniz gibi
evet.
demografik bir temizlik yapıldı. Bir de üstelik hani eski güçlerin yerine hedef haline gelmiş kötü bir güçten
evet.
kurtarmak için
evet.
Barzani yönetimi
Oraya
veya
yerleşti.
PYD'nin
evet.
önü açılmış oldu.
Evet.
Arkasında
evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nin
evet.
desteğiyle.
Evet. Yani Amerikalılar şunu söylemek istiyorum. Bu bölgede mesela Irak'a girişleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olmamıştır biliyorsunuz. Afganistan'da öyle değil. Orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Nitekim Irak'a girerlerken Fransızlar ve Almanlar buna katılmadılar. Hatırlayın. Çünkü Güvenlik Konseyi kararı yok diye katılmadılar. Şimdi ama bir başka ülkeleri yanlarına alarak bir koalisyon yaparak bu işi yaptılar. Ama Irak'ta ne oldu? Çok büyük bir katliam oldu değil mi?
Tabii. Yani milyonlarca insan öldü.
Bir türlü başka kötü şeyler oldu.
Mülteciler,
evet,
yani işkenceler.
Her şey oldu. Her
efendim,
şey.
Etnik evet. bir evet. münaferet şu anda.
Tam manasıyla.
İran bütünlüğünü evet. kaybetti.
Kaybeden.
Hocam çok özür dilerim. Şimdi göya kurtarmak istedikleri ülkenin müşterek milli kimliğini tahrip ediyorlar.
Evet.
O yönetimini,
evet.
meşru yönetimini ortadan kaldırıyorlar.
Evet.
Ve son olarak da devlet kapasitesini çökertiyorlar. Ortaya
evet. Evet.
çökmüş, başarısız bir devlet oluyor.
Evet.
Bu müdahaleyi
kolayca yapıyorlar.
Yani devam ettirecekleri, ilaniyaya getirecekleri bir yani çözmüyorlar hocam.
Kaos
problemi çözmüyorlar.
Kaos yaratıyorlar.
Evet. Dediğiniz gibi bu mesela çok önemli bir
evet.
teori.
Evet.
Ben mesela şu noktaya geliyorum. Acaba Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de, Irak'ta bir problemi çözmeye mi çalışıyor yoksa dediğiniz gibi
bir kaos
yeni yaratıyor. Bir kaos böyle vakum meydana getirerek
evet.
Afganistan'da keza öyle.
Evet.
Ve etrafındaki güçleri
evet.
büyük
Evet.
Herhangi bir büyük güç olması da gerekmiyor. Etrafındaki normal evet. ülkeleri çökertecek.
Evet.
Burada mesela Türkiye,
aynı
İran.
Aynı şey bizim için de geçerli.
Tabii.
Evet tabii. Biz de o duruma düşecektik.
Tabii Afganistan'da
tabii.
da Pakistan ve mesela
tabii.
Çin'e bölgesindeki
tabii.
diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine ciddi bir risk olarak
tabii.
orada duruyor.
Şu anda Pakistan'ın haline bakın. Aynı sıkıntılar içerisinde. Bir de orayı terörü desteklemekle onu suçladı ve bazı yardımları kesti. Halbuki Pakistan kendini kurtarmaya çalışan bir ülke. Ya bu da çok önemli.
Tabi şimdi, olmayınca argüman o oluyor.
O oluyor. Ve şimdi tabii tamamen öyle. Yani mühim olan kendine tabi olması. Aynı şey İran için geçerli. İran'daki rejimi seversiniz, sevmezsiniz. İran'daki rejimi göçertmek için o mesela haklı olan taleplerle insanlar sokağa çıkmış olabilir ve öyle oldu. Neydi o? Efendim hayat pahalandı, işsizlik var, efendim yolsuzluk var vesaire. Ama hatta bir noktada belki Ruhani'nin rakibi olanlar da bu işin içinde oldular. Hatta Cihangir'i dedi ki bunu dedi birileri dedi çıkardı dedi Meşet'te. biliyorsunuz rakibiydi oradaki şey söz evet. edilen kişi. Evet. Ama dedi kendi parmakları yanacak farkında değiller dedi. Hakikaten doğru. Dolayısıyla içerideki bir muhalefet hareketini de araya provokatörler sokmak suretiyle rejimi göçertmeye doğru götürdüler. Güvenlik güçlerine karşı güç kullanılması, şiddet kullanılması İran'ı karıştırdılar. İşte tam bu sırada mesela hangi ülke ne yaptı çok ona bakmak lazım. Mesela Amerika hemen Trump dedik hemen çok güzel bunlar çöksün. Efendim aynı şekilde İsrail bunu söyledi. Avrupa Birliği bunu söylemedi. Avrupa Birliği hayır dedi. Yani bu oranın bir iç meselesidir. Tabii daha çok insan haklarına önem verilsin ama çökmesin sistem.
Hocam işaret ettiğiniz gibi İngiltere ve akabinde Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le açısı farklılaşıyor.
Farklaştı.
Ayrışıyor.
Bunu görmemiz lazım. Evet. Dolayısıyla o esnada Türkiye'nin tavrı da bence çok önemli. Mesela İran'da yaşayan nüfusun bize göre %30 kadarı, %50 kadarı, İranlılara göre %30 kadarı Türk kökenlidir. Şimdi Türkiye burada hiçbir zaman için bir etnik hareketi başlatacak bir tavır içinde olmadı. Tam tersine onlara siz İranlısınız, İran'ın rejimini devirmek bizim işimiz değildir. Oradaki insanlar buna karar verir diyerek çok doğru bir tutum takındı. Yani tıpkı rahmetli Özal'ın hani Irak-İran savaşında iki tarafa da eşit davranmak suretiyle münasebetleri götürdüğü gibi. Çok güzel bir davranış sergiledi Türkiye orada. Dolayısıyla buradan da netice alamadılar. Bundan dolayı da belki
İran'ın yaptığı hatalara rağmen
bu tavrı yapmalı. Evet, doğru. İşte ama bu mesela karşı tarafı kızdırıyor. Çünkü onlar bunu kullanarak bir şeyler yapmak istediler. Olmadı. Dolayısıyla şimdi geldikleri zaman yeniden böyle taleplerde, şimdi yapacakları ziyaretlerde böyle taleplerde bulunabilirler. Bulunabilirler ama bu
İran
doğru bir şey.
İran karşısı bir koalisyon, karşıtı bir koalisyon
yaratmak.
Istiyorlar.
Tabii. Olay budur.
Halbuki İran'ı bu büyük hatalara sevk eden Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın önünü açması ve o Şii coğrafyayı kullanarak kendilerince tehlike gördükleri o Sünni dünyasını zayıflatma anlayışıyla hani eş zamanlı bir gelişme oldu. Şimdi de ama İran bunu kullandığında İsrail'e yönelik bir tehdit hissediyorlar.
Onu önlemek istiyorlar. Şimdi tersini yapmaya çalışıyorlar.
Ama bu çocuk oyuncağı mı hocam?
Değil. Dolayısıyla şimdi başka bir şey daha. Mesela İran'ın Obama zamanında yapılmış olan o nükleer anlaşma ki son derece önemli bir anlaşma. Bizim için de önemli. Yani ticari münasebetlerin normalleşmesi, ambargonun kaldırılması.
Hocam çok önemli. Burada da mesela Türkiye'nin İran'la yaptığı ticareti sorgulayan bir dava açtılar.
Şimdi bunlar paralel olaylar. Evet. Şimdi dolayısıyla oraya gelmek için söylüyorum zaten bunu. Dolayısıyla bu İran'ın başına gelen şeyler esasen o ambargonun sonuçlarıdır. Şimdi Donald Trump diyor ki her şeye rağmen ben bu anlaşmayı tanımayacağım, yeniden tartışmaya açacağım. Ama bir baktık Avrupa'nın direnmesi karşısında ki Avrupa'nın direnmesi tabii buna. Çünkü o da İran'la ticaret yapmak istiyor. Gerek Fransa, gerek Almanya, gerek diğerleri. Gerekse biz. Dolayısıyla Trump mecburen şimdi onu onayladı ama 3 aylık bir süre. Yani kafanızda hala kılıç sallanıyor. Sanki 3 ay sonra bir şey olacakmış gibi. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Burada İsrail'in içerisindeki şu anda yönetimde bulunan Netanyahu ve onun partisi ve onun gibi düşünenler, ben bunlara Şahin kanat diyorum. Bunların Amerika'daki müttefikleri, bu neokonlar, bunlar birlikte politika yürüterek Amerika'nın bütün davranışlarını belirliyorlar.
Amerika'nın
maalesef
dengesini de
bozdular. Bay Trump esasen Amerika'ya geldiğinde, iş başına geldiğinde ki ben hiç kimse tahmin etmezken onun geleceğini tahmin eden bir kişiyim. Şundan dolayı o Amerika'yı bu gibi olaylardan çekip burada 6 trilyon dolar para harcadık. Efendim bu paraları biz altyapımızı yenilemek için, ülkemizi yeniden güçlendirmek için, önce Amerika derken aynı zamanda imalat sanayini tekrar Amerika'ya geri taşımak için, Çin'le olan rekabette paradan para kazanır değil, üretimden para kazanır hale getirmek için kafasında bazı projeler vardı. Ve Rusya ile de yakınlaşarak Çin'i yalnızlaştırmak istiyordu. Tillerson'u da onun için seçti. Evet. Çünkü Tillerson biliyorsunuz Ruslar arası iyi olan Exxon'un genel müdürü. Dolayısıyla bütün bunların hiçbiri olamadı. Çünkü Amerika'nın içerisindeki küreselciler, paradan para kazananlar Trump'ın karşısına dikildi. Bunun üzerine Trump herhalde içeride elini rahatlatmak için, hatta şu anda bile sıkıntı içerisinde. Çünkü her an sorgulanabilir. Tabii. Rusya'dan yardım aldın, öyle seçildin diyorlar. Hala ondan kurtulmuş değil.
Bu da bir tuhaf iddia.
Çok ciddi bir iddia. Evet. Ve şimdi tabii bununla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Ve artı bu sene Kasım ayında Amerika'da seçim var. Ve bu seçimde senatonun 1/3 yenilenecek. Temsilciler Meclisi'nin tümü yenilenecek. Zaten senatoda 2 fazla üyesi var. Bunu kaybettiği anda zavallı duruma düşecek. Yani kanunları da geçiremeyecek. O bakımdan Trump için çok zor bir zaman beklemektedir. Zor bir durumdadır Amerika Birleşik Devletleri. Bu çatışma içerisinde. Dolayısıyla bu Kudüs kararı, efendim işte İran'a karşı tavır, Orta Doğu'da uygulanan politikalar. Ben bunların hepsini Amerika'nın içerisindeki bu çatışmaya bağlıyorum. Bunun sonucunda bu böyle oluyor. İngiltere bunu anladı ve bundan uzaklaştı. Ve dedi ki Amerika'ya, biz sizin bu politikalarınıza katılmıyoruz. Bizim çıkarlarımızla bu örtüşmemektedir dedi. Onun için BBC onu deşifre etti. Onun için İngiltere, hatta Türkiye'ye de dikkat ederseniz daha sıcak yaklaşıyor. Afrin meselesinde işte PYD'nin, evet, PKK'nın uzantısı olduğu açıklaması gene İngiltere'den geliyor.
Evet. Fransa'da ve işbirliği
Fransa'dan, Almanya'dan gelmedi. Tabii. Oradan geldi. Evet. Dolayısıyla İngiltere'nin özellikle bir yol bir kuşak projesine Çin'in $20 milyar para yatırması, kabul etmesi bunu, Çin'e yaklaşması, Amerika'dan uzaklaşması, hatta Bay Trump'ın İslamiyet'le ilgili zannediyorum bir tweet'i oldu. Bu tweet atma hastalığı var maalesef. O attığı tweet'te bütün Müslümanları neredeyse karşısına alan bir tavra girdi.
Üstelik İngiltere'deki ırkçı bir partiyi
destekleyerek. O zaman işte İngiltere'deki parlamentodakiler dediler ki buraya gelmesin, biz bunu istemiyoruz dediler. Halbuki Londra'da bir yeni büyükelçilik binası yapılmıştı. Onu açacaktı. O büyükelçilik binasını açmaktan vazgeçti. Başka birisi geldi açtı. Bilmiyorum, Tillerson olabilir. Efendim, onun gerekçesi de şu. Efendim, eski bina şehrin merkezindeymiş. Obama yanlış iş yaptı. Ucuza sattı orayı. Efendim, bu yeni binaya da $1 milyar para harcadı. Ben öyle işe gelmem dedi. Sanki tiyatro oynar gibi Balmum heykelini getirdiler Trump'ın oraya. Bu da yani olacak iş değil.
Ve Amerika'da da bir garip tuhaf şeyler oluyor. Yani bir büyük gücün yapmaması gereken hatalar ve bir söylem oluşmuş durumda.
Çok kötü. Yani bu Amerika açısından üzüntü verici bir durum, onu söyleyeyim. Amerika yani şu anda kendi içerisinde birliği sağlayamamış, iki güç arasında çatışma içerisinde olan bir ülke durumunda, onun için yaptığı birçok şeyler bu açıdan değerlendirilmesi lazım. Bazı bürokratların, buna askeri bürokratları da dahil ediyorum, bunlar efendim yumruğu vururum, istediğimi yaparım, vururum kafasına yaparım anlayışı çok yanlış bir anlayış. Çünkü Amerika sürekli puan kaybediyor. Bakın, Pasifik'te şimdi Güney ve Kuzey Kore yakınlaşması oldu. Değil mi? Orada hani düğmeye ben daha önce basarım, sen daha önce basarsın işi bitti. Orada bence bir yenilgi aldı. Kudüs meselesinde ayrı bir yenilgi aldı. Bunların hepsi ortada. Avrupa Birliği oradan gittikçe uzaklaşıyor. Ekonomi politikalarında.
Müttefikleriyle arası açıldı.
Açıldı. Ordu kurmaya kalktı. Öyle karar aldılar. Evet. Almanya dahil buna. Şimdi dolayısıyla şimdi Türkiye'yi de Amerika'nın kaybetmesi halinde Amerika tamamen yalnızlaşmış oluyor. Bunu unutmamak lazım.
Dolayısıyla İsrail dışında zaten hocam bir
müttefik kalmıyor. Ya bu bölgede tutunacak dalı kalmıyor. Bir bilgi daha vereyim, bu çok önemli. Orsam'ın çok değerli, benim de talebem olan uzmanlar, genç arkadaşlarımız, Irak'ta seçim var 12 Mayıs'ta biliyorsunuz. Oraya gittiler. Orada incelemeler yapmışlar, güneyinde Irak'ın. Bu incelemede vardıkları sonuç çok enteresan. Irak halkı artık mezhepçiliğe dayalı bir iç savaştan, etnik kimliğe dayalı bir iç savaştan bıkmış. Biz böyle bir şey istemiyoruz ve el vatan kavramında birleşmişler. Bu çok önemli. İbadi burada, ki o da İngiliz vatandaşıdır ayrıca biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi orada böyle bir İbadi'nin tarafının kazanacağı bir yöne doğru bir gidiş var.
Bu aynı zamanda Türkiye ile yakınlık kurma isteklerini de tamamlıyor. Çünkü Türkiye İran hem bütünlüğünü
koruyor ve savunuyor.
Savunuyor, hem de mezhep savaşlarını Orta Doğu'daki engellemeye gayret eden yegane aktör.
Dolayısıyla bu tam onların istediği şey oluyor. Dolayısıyla Barzani'nin sözde referandumunun Tahran, Ankara, Bağdat işbirliğiyle bozulması da bunun tabii bir, buna büyük katkı sağlamış. Bu çok çok önemli.
Tabii oradaki bu anlayışa çok tahkim etti.
Çok katkı sağlamış. Evet. Şimdi tabii orada Türkmenlerin de haklarını bu çerçeve içerisinde korunması söz konusu.
Türkmenlerin de, Kürtlerin de hocam.
Hepsinin. Bütün yani Türkmenlerin de, Kürtlerin de, Arap.
Tabii.
Dolayısıyla bu çok olumlu bir gelişme ve çok enteresan, halkın talebi Amerikalıların oradan gitmesi yönünde. Bu ne demek biliyor musunuz? Orada kalamayacaklar demek.
Evet.
Bu o demek. Şimdi nasıl kalacaksınız bu şartlarda?
Hocam şimdi oradan gittiler.
Ne
şimdi
olacak?
Suriye'de tuttular, şeyi desteklediler.
Terör örgütünden muhatap oldular.
PYD'yle desteklediler.
O müttefik seçtiler.
Evet, şimdi ben mesela şu soruyu soruyorum. Daha önce de biliyorsunuz 15 Temmuz'da bir darbe yapılmaya çalışıldı.
Tabii,
bütün bunlar
tabii.
Bence konuştuğumuz konuyla ilişkili. Evet,
çok doğru.
15 Temmuz'daki darbede Türkiye toplumunun %1'ini ikna edememiş.
Evet.
Bir örgüt, Fethullahçı terör örgütü,
evet,
belli sektörlere sızarak oradaki yoğunlaşmayla bir darbe yapmak istedi.
Evet.
Şimdi darbe başarılı olmadı. Millet buna müsaade etmedi. Ama diyelim ki başarılı oldu. Siz %1'le
ne yaparsınız?
Yani %1'e dayanmadan nasıl bir diktatörlük kuracaksınız ki?
Kuramazsınız. Ya
işte bu işlemeyecek bir şey. Şimdi tabii, aynı mantıkla Suriye'de,
evet,
Suriye'deki nüfusun %1'ine dayanmayan,
evet,
ve Suriye'de iddia ettikleri Kürtleri ikna edemeyen, yani Kürtlerin partisi olma iddiasına...
Onları temsil etmiyor zaten.
Tabii temsil edemeyen Kürtleri.
Tabii,
çünkü
tabii,
Kürtlerin nüfusu kaçmış durumda.
Tabii.
Kürtlerin üzerinde çok ciddi baskı uyguluyorlar.
Tabii.
Şimdi böyle bir grubu,
tabii,
destekleyerek siz Suriye'nin %30'unu,
evet,
Amerikan Hava Kuvvetleri, özel kuvvetler desteğiyle ele geçirdiniz. Ne olacak sonra?
Sonuç alamazsınız. Irak'taki durum da aynısı olur.
Daha beter olacak hocam.
Daha
Irak'ta
olur.
Çünkü daha büyük bir grup. Şiiler onları destekledi.
Evet,
ve Kürtler onları destekledi.
Burada öyle bir şey de yok.
Evet.
Burada öyle bir şey de yok.
Tam tecrit oldu.
Tam tecrit olur. Onun için yaptıkları şeyin yanlış olduğunu kendilerine anlatmak lazım. Bu yalnızca Pentagon'daki belli generallerin çözeceği bir mesele değil. Yani bu çok önemli. Nasıl Türkiye'nin içerisinde PKK terör örgütü bizim Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı temsil etmiyorsa, ki öyle. Dolayısıyla onun partisi olan HDP de maalesef Türkiye'yi temsil eden, Türkiye'yi temsil eden bir parti olmak istedi, olamadı.
Yani Türkiye'lilik iddiasıyla çıktı ama
olamadı.
Ki çok skandal bir yere savruldular.
Hatta dünkü toplantıda da bunun olmadığı görüldü.
Hocam tam 7 Haziran seçimlerinden sonra,
evet,
HDP'nin o zamanki eş genel başkanı Demirtaş,
evet,
bir mülakat verdi Özgür, evet, Gündem gazetesine.
Evet.
Şimdi orada ikili bir dil kullanıyorlar. Mesela Türkiye'deki merkez medyaya mülakat verince başka bir şey söylüyor. Türkiye'likten,
evet,
bahsediyor,
evet,
ama
evet,
Özgür Gündem'e verdiği mülakatta şunu söyledi. Birinci önceliğimiz bölgedeki bütün diğer partileri, bahusus özellikle
etmek,
AK Parti'yi yok etmek. Bunu,
tabii,
stratejik hedefimiz dedi.
Tamam, bitti işte.
İkincisi de diyor ki Orta Doğu'da yeni bir dolap çevriliyor. Sanki hani,
evet,
şey,
evet,
gelmiş oraya, hani ne derler, bir park kurulmuş da,
evet,
dolap dönecekmiş orada.
Evet.
Ve biz o dolaba binmek istiyoruz. Türkiye bizim binmemizi
engelliyor,
istemiyor diyor. Engelliyor diyor. Şimdi bakınız, yani Türkiye'li bir çözüm olsa, Türkiye'li bir mantıkla düşünse, Orta Doğu'daki dolapta senin ne işin var?
Tabii, tabii, tabii.
Ya o dolabı kuran kim? Yani,
evet,
besbelli değil mi? Amerika Birleşik Devletleri.
Emperyal güçler yapıyor onu. Çok açık. Dolayısıyla böyle bir örgütün aynı şekilde Suriye'deki kolu da bundan farklı değil. Ve orada özellikle bu Aynur Arap'ta Kobani'de uyguladıkları baskı politikaları, Afrin'de uyguladıkları, diğer taraflarda uyguladıkları baskı politikaları, kendilerine mutabık olmayan herkesi oradan sürmek, yapıyı ona göre güç kullanarak.
Çoluk çocukları topluyorlar,
toplayıp
hocam,
asker
onlara
yapmak.
Kendilerince
asker
abuk soğuk bir,
evet,
ideolojik eğitim de var. Yani,
evet,
burada,
evet,
Amerika Birleşik Devletleri'nin, evet, gerçekten yatacak yeri yok.
Evet.
Marksist-Leninist bir örgütün,
evet,
bu ideolojik eğitimini Amerikan özel kuvvetleri
oluyor,
destekliyor. Yani Amerika
evet,
fonluyor bunu.
Yani kendi bindiği dalı kesmiş oluyor. Yani bu fecaat bir şey. Böyle baktığımızda zaten Abdullah Öcalan'ın bir noktada bulunduğu zamandaki merkezlerden birisi de Afrin. Orada eğitim kurmuş, okul kurmuş, bilmem ne yapmış. Oradan yetişen adamlar bunlar.
Türkiye'den kaçtıktan sonra hocam,
evet,
12
tabii,
Eylül darbesinden,
evet,
önce,
evet,
gidip üstlendiği yerlerden birisi.
Orası.
Nüvelendiği yerlerden birisi. O şimdi, o yüzden hani özellikle Afrin üzerinde belki şimdi,
evet,
durmamız gerekiyor. PKK, PYD kendisini Afrin'de o kadar güçlü hissetti ki,
evet,
kendisini dokunulmaz zannetti,
Kandil
ki.
Kandil gibi yani.
Yani kendince, ama şimdi özellikle oraya dokunulmuş olması,
evet,
PKK, PYD etrafındaki ona yatırım yapanları
sarsıyor.
İçeride dışarıda hepsini hayal kırıklığına uğrattı.
Doğru. Doğru.
Yani,
onun için mesela Fransa'nın buradaki tavrı çok enteresan. Çünkü Fransa hep biliyorsunuz işte Birinci Dünya Savaşı sonrasında o bölgeye hakim oldu. İngilizler onu çırak çıkardı. Petrol olan yerleri kendileri aldı. Onları petrolsüz yere koydular. Onlar da orayı bir nevi kendilerinin hala kontrolünde olan yer gibi. Cezayir gibi, Tunus gibi görüyorlar. Lübnan'ı da öyle görüyorlar. Onun için ona müdahil olmak istiyorlar. Ama öbür taraftan da işin arka planında gayet tabii bu Marksist örgütlerin etkileri de var. Zaten okursanız sosyal medyada bu adamların yazdıklarını falan tamamen o cenahtan gelen destekler görüyorsunuz.
Hocam orada da çok garip bir şey oldu. Evet. Dediğiniz gibi Marksist örgütler emperyalizme, Amerika'ya karşı demediklerini bırakmazlardı. Şimdi Amerika tamamen Birleşik yanında. Devletleri'nin hava kuvvetleri desteğinde, özel kuvvetlerin etrafında bayrağının altına sığınmış bir şekilde duruyorlar. Bu bir süre sonra yani gerçekten samimi olarak o ideolojiye, örgütlere tarafkirlik edenlerde ciddi bir moral yıkıma yol açıyor bence.
Tabii, tabii.
Bu beraberinde hani bu Tetris oyunlarında blok halinde çökmeler oluyor. Yani bu örgüt ve etrafında da çok blok halinde çökmeleri bekliyorum doğrusu.
Doğru. Çünkü tutarsız. Tutarsız. Dolayısıyla Türkiye burada bu Afrin harekatını yaparken bu yalnızca askeri bir harekat olarak değerlendirilmemesi lazım. Bu politik bir harekattır. Aynı
politik
zamanda.
Politik neticeleri olacak.
Olacaktır. Yani önemli politik neticeleri olacaktır. Şimdi tabii burada maalesef bazı çevreler birkaç noktadan buna taarruz ediyorlar. Mesela bir tanesi Özgür Suriye ordusunun efendim terörist olduğu veya işte çapulcu olduğu gibi iddialar. Bu tamamen yanlış. Çünkü Özgür Suriye ordusunu kuran kişiler rejime muhalif olan eski subaylardır. Bunları Amerika ile birlikte de bir zamanında eğittik, donattık biliyorsunuz. Şimdi burada da aynısı oldu. Hatta Türkiye'den seçilen belki göçmenlerin arasından seçilenler var. Ve bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğittiği, donattığı, seçtiği ve kontrol ettiği kuvvetlerdir. Ve ayrıca bu kişilerin ana vatanı orası olduğu için bizim oraya girerken onların da bizim önümüzde olması hem bölgeyi tanımak açısından hem askeri kayıplarını azaltmak açısından değil mi? Tabii. Hem de dışarıya karşı Türkiye'nin bir işgal hedefi zaten meşrulaştıran, yok. Meşrulaştıran bir davranış.
Oradaki bunu toplumu da ikna etmek
ikna eden, bunu anlamayan kişilere ve partilere niyetli, hocam, ben niyetli. Anlayamıyorum. Yani bunu nasıl böyle söyleyebiliyorlar?
Bence problem anlamakla ilgili değil. Orada iyi niyetle bağdaşmayan
hiçbir şekilde.
Yani dar anlamda siyasi muhalefetle ülkenin çıkarlarına yönelik muhalefeti birbirine karıştıran, savrulan
olmaz yani.
Ve bence büyük bir hataya
çok,
savrulan
çok ciddi bir
aktör. Bunun da ben çok ciddi o partilerin tabanlarında
çok kabul ciddi, görmüyor.
Çok ciddi reaksiyon, yani kabul görmediği gibi çok ciddi reaksiyon doğuracağını ve o partilerin
doğru.
oylarında ciddi kırılmalar yaşanacağını düşünüyorum.
Doğru.
Bir de insanlar hani netice itibariyle hani Türkiye'de hani vatanseverlik bir kesime hani hasredilmeyecek kadar bir ortak payda. Çok
tabii,
güçlü bir ortak
tabii,
payda. Zaten
tabii.
bizim gücümüz 15 Temmuz'u engellerken bugün Afrin Harekatı'na yönelik büyük desteğin
bunlar
arkasında
milli,
bir ortak payda
bunlar
var.
Bunlar milli davranışlar. Yani bu bir Adalet Kalkınma Partisi meselesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu Türkiye'nin meselesi.
Ortak payda.
Ortak bu yani. Onun için burada yanlış değerlendirmeler yapmak, hatta AK Parti karşıtlığı veya Tayyip Erdoğan karşıtlığı olarak bunu görmek bir noktada esas davaya bence ihanet etmek anlamına geliyor. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Yani böyle oluyor bu iş. Bunun bir mantıklı açıklanacak bir tarafı kesinlikle yok.
Evet. Sonra... Ben artık hocam mesela sizde de öyle bir şey oluyor mu bilmiyorum. Ben artık hani bu tür argümanlarla ve bu argümanları kullanan kişilerle hani konuşmak, tartışmak ya da dinlemek dahi istemiyorum.
Normal,
çünkü
normal.
Hani normal yani o şeyleri
kızdırıyor
hani
insanı, tabii.
Herhangi bir şekilde Türkiye'nin normlarından kopmuş, savrulmuş bir kesimi, marjinal bir kesimi temsil ediyor.
Evet. Sonra hayır şöyle de bir şey. Efendim PKK'lıların söylediği şeyle örtüşüyor işin kötü tarafı. Onlar ne istiyorsa onu söylemiş oluyor.
Onların argümanı.
Sakın girmeyin.
Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin.
Evet, sakın girmeyin oraya. Ne olur eliniz yanar sonra. Ya canım eliniz yanar da biz de tedbirimizi almadan giriyor değiliz herhalde. Yani o silahlı kuvvetlerin yapacağı iş, bileceği iş ve çok da başarılı gerek Fırat Kalkanı'nda. Ki 15 Temmuz'dan hemen sonra olmuştur. Hani askeri düzen bozulduğu falan diyenlere karşı söylüyorum bunu.
Hocam kendimizi korumak için tedbir
mecburuz.
Alıp belli yani, bir riski göze almazsak zaten
hiçbir şey yapamayız.
Zaman hani
yapamayız.
Değil devlet olmak tabii. Dükkan bile açamazsınız
tabii,
böyle yaparsanız.
Öyle doğru. Efendim sonra bir de başka bir argüman ki şimdi Rex Tillerson da herhalde bunu getirecek. Efendim 30 kilometre aşağı çekilelim orada bir güvenli bölge yaratalım. Şimdi bakın bu çok tehlikeli. Niçin? Aynı adamlar aynı silahlarla aşağı gidecekler. Ondan sonra biz orada olsak mı olur olmasak mı olur? Gene gelecekler.
Önce, biraz önce söylediğim soru yani bu çocuk oyuncağı mı hocam?
Değil.
Yani bu böyle
değil,
bir şey.
Böyle bir şey olmaz.
Ben hani Türkiye'nin yönetenlerin aklından hani şüphe etmek lazım böyle bir şeyi kabul ederlerse.
Etmezler.
Yani
demezler.
Etmezler. Şimdi efendim bir de zaten şöyle bir şey var. Türkiye demokratik bir yönetim ve Türkiye yöneticileri her şeyi halka izah edecekler. Yani tabii. Bir şehit oldu Karabük'te. Bütün Karabük şehir meydanında toplanmış, o şehidi gönderdi. Şimdi bu millet buna sahip çıkmışken,
evet,
darbenin gerekçesi de buydu hocam zaten.
Doğru.
Yani çünkü Türkiye'de demokrasi olduğu sürece bu Suriye'deki, Irak'taki abuk sabuklukları Türkiye'nin kabul etmesi mümkün
doğru,
değil. Eğer
doğru.
Türkiye darbe marifetiyle denklemin dışına çıkarılmış olsaydı ya da bir iç çatışmaya sürüklenmiş olsaydı, bugün bizim hani böyle oldu diye tuhaf olarak
evet,
nitelendirdiğimiz senaryoların hepsi gerçekleşecekti. Irak'ta doğru, Barzani yönetimi,
doğru,
Katar'ın boğulması,
tabii, tabii,
efendim Suriye'de bu PYD etrafında oluşturulacak o kantonlarla oluşacak koridor ve İran'a yönelik
bir harekat,
ciddi harekat ve bu İslam dünyasının kalbinin parçalanması.
Türkiye'nin güneydoğusunu da bir takım kuvvetlerle işgal etmeye kalkmak.
Tabii,
İşitçiler
tabii,
ve PYD'cilerle. Öyle teşebbüsler de vardı.
Tabii, tabii,
onlar da önlendi. Onlar da önlendi.
Evet.
Şimdi dolayısıyla burada bu tezleri savunan bir siyasi parti liderinin konuşmasını ben gerçekten çok garip buluyorum, yanlış buluyorum. Ya hala neden bunda ısrar ettiklerini de anlayamıyorum. Onu da söyleyeyim. Onu da ifade etmiş olayım yani.
Evet, haklısınız. Yani gerçekten
olmaz yani.
Bu bence zaten hocam sürdürülebilir bir politika değil. O partiler açısından kendi tabanlarını bile ikna edemiyorlar. Tabanlarını bırakın hocam. Teşkilatlarını ve üst düzey yöneticilerinde bile ciddi problemler olacağı tahmin edilebilir.
Doğru.
Hocam süremizin sonuna geldik.
Sağ olun efendim. Sağ
bugün Sencer İmer hocamızla beraberdik. Bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
Dünden yarına Türkiye.